Yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 14. bölümüne geldi konu, cüzzamın törensel arıtılması. Yine tekrar etmeliyim, bu ayetlerde cüzzam için bir tedavi yöntemi verilmiyor. Bu ayetlerde törensel bir temizlenme söz konusu oluyor. Bir önceki bölümde cüzzamın nasıl teşhis edilmesi konusunda verilen bazı yönergelere baktık. Bildiğimiz kadarıyla bazı cüzzamlılar o günlerde mevcut tedavi yollarıyla cüzzam hastalığından kurtulabiliyorlardı. Bu tedavi yönteminin ne olduğu bilinmiyor ama bunun yanı sıra mucizevi şekilde cüzzamdan kurtulanlar da oluyordu. Bugün de biliyoruz ki cüzzamın tedavisi mümkündür. Çaresiz bir hastalık değildir. Kutsal yazılar hiçbir zaman cüzzamın çaresiz olduğunu belirtmedi. Yine de korkunç bir hastalıktı ve bazı niteliklerinden dolayı bize günah konusunda bazı gerçekleri açıklamak için yararlı bir örnek teşkil eder. Bu bölümde cüzzamlının karanlık dünyasına bir ışık tutulmaktadır. Yazılanlardan anladığımız kadarıyla cüzzamın tedavisi için hiçbir doktorun şifa yöntemi anlatılmıyor. Sadece cüzzamdan kurtulduktan sonra törensel açıdan nasıl arınmak gerektiği açıklanır. Bu açıklamada günahkar bir insanın günahlarının gerektirdiği sonsuz ölüm yargısından nasıl kurtulacağı simgesel yoldan ortaya konmaktadır. Tören tümüyle simgeseldir ama yine de yıkanmada ve arınmada şifa verici bir özellik görülebilir. İnsan Aden bahçesinde ilk kez günah işlediğinde onun günahı Tanrı ile arasına bir ayrılık koydu. Bu ayrılık iki yönden etkisini gösterdi. İlkin insanı ve aynı zamanda Tanrı'yı etkiledi. Aslında Tanrı'yı etkiledi diyemeyiz ama onun bir iş yapması gerekti. Adem'in günahı insanı Tanrı önünde günahlı çıkardı. Adem'in soyundan gelen herkes ama herkes kutsal Tanrı'nın önünde suçlu sayılmaktadır. Bunun yanı sıra insanın bu günahı tek bir günah olarak kalmadı. İnsanlık soyuna yayılıp herkesi murdar etti. Bulaşıcı bir hastalık gibi günah her insana geçti. İşte bu nedenle cüzzam, bulaşıcılığı ve kirletici özelliğinden dolayı günahı en iyi şekilde temsil etmektedir. Bu bölümün kayda değer özelliği, bir ev içinde baş göstermiş olan cüzzam vebasının törensel açıdan nasıl tedavi edileceği ve arındırılacağı konusunda ele alınan eşsiz yöntemdir. Bu durumda ev bir cüzzamlıymış gibi görülür. Rab Musa'ya şöyle dedi: cüzzamlının temiz kılınacağı gün şu yasa geçerlidir. Hasta kahine götürülecek. Kahin hastaya ordugahın dışında bakacak. Leviler 14:1-3 ayetler arası. Okuduğumuz ayetlerde gördüğünüz gibi kahin cüzzamlıya şifa vermek için ordugahın dışına gitmiyor. Onun şifa bulup bulmadığını saptamak amacıyla ordugahın dışına gidiyor. Bu nokta çok önemlidir. Bu cüzzamlının temizlendiği gün uygulanması gereken yasa olarak görülmelidir. Bu her noktasında titizlikle uygulanması gereken bir törendi. Cüzzam iyileştikten sonra uygulanan bir törendi. Daha önce adam kahin tarafından cüzzamlı ilan edilmişti. Şimdi şifa bulduğuna göre yine kahin onu temiz ilan etmelidir. Bunu yapabilmesi için kahin ordugahın dışına çıkıp cüzzamdan kurtulan adama gitmelidir. Bunun tersi düşünülemez. Cüzzamlı kalkıp da ordugahın içine gelemezdi. Temiz ilan edilinceye dek bunu yapamazdı. Ordugahın kapıları ona kapalıydı ve kahin ona gitmeliydi. Bunu İncil'in Luka kesimindeki bir olayda görebiliriz. İsa köyün birine girdiği sırada cüzzamlı olan 10 adam onu karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa Efendimiz acı halimize diye seslendiler. Burada Rabbimiz ve başkahinimiz İsa Mesih'in yapmış olduğu muhteşem işte bir anlam görebiliriz. Rab İsa cennetteki görkemli konumunu bıraktı ve yeryüzüne geldi. Bir açıdan ordugahın dışına, lanetli bir dünyaya geldi. Günah, cüzzamına yakalanmış insana geldi kardeşim. Evet, günahla lekelenmiş, lanetlenmiş dünyamıza geldi. Bize geldi. Dostum, biz olduğumuz durumda günahlarımızla, cüzzamımızla cennete giremeyiz. Oradan birisinin çıkıp bize gelmesi gerekiyordu. İnsan aya çıkmış, ne harika, ama daha yükseklere çıkamayız. Hayır, fiziksel bir evrenden söz etmiyorum. Ruhsal alanda biz yükseklere asla çıkamayız. İsa Mesih'in cennetten çıkıp dünyamıza gelmesi gerekliydi. Başka türlü olamazdı. Biz oraya gidemeyiz. Cüzamlıyız, murdarız, kirliyiz. Bu nedenle Mesih çıkıp bize geldi. İbraniler mektubunun yazarı, mektubunu yazdığı kişilerin düşünce yöntemlerini bildiği için bunu şöyle açıkladı. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın inayetiyle herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa da ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Aslında meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Evet, bizim Mesih'imiz, bizim kurtarıcımız cennetin görkemini, cennetin yüceliğini bırakıp yeryüzüne indi. Bize kadar geldi. Kâhin'in cüzzamlıya geldiği gibi. Ama zaman dolunca Tanrı, yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi diyor Elçi Pavlos Galatyalılar 4, 4 ve 5. ayetlerde. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Vurgulamamız gereken bir nokta vardır. İsa sadece bir kez günahkarlara gelmedi. O hala günahkarlara gitmektedir. Amacı onları günahlarından özgür etmektir. Onları günahlarından kurtarmaktır. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum diyor İsa Mesih Vahiy 3:20'de. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Tanrı sözü, insanın yüreği kirlidir. O yürekte lağım dolu pislikler vardır diyor. Evet, ağır bir söz ama gerçek budur kardeşim. Şimdi yeryüzüne geldi İsa Mesih ve çarmıhta yaptığı iş sayesinde insanları günahlarından temizlediğini ilan etti. Madem ki insanı kirli ilan eden Tanrı'ydı, şimdi de onu temiz ilan edecek olan yine Tanrı'dır. İnsanı günahlarından temizleyebilecek, pak kılabilecek tek kişi O'dur. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz, paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diyor Tanrı sözü. Şimdi kâhin cüzzamlıya gelince acaba ne yaptı? Hastalık iyileşmişse pak kılınacak kişi için iki temiz, canlı kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve zufa otu getirilmesini buyuracak. Kâhinin buyruğuyla kuşlardan biri toprak bir kapta, akarsuyun üzerinde kesilecek. Sonra kâhin canlı kuşu, sedir ağacını, kırmızı ipliği ve zufa otunu akarsuyun üzerinde kesilen kuşun kanına batıracak. Ve pak kılınacak kişinin üzerine 7 kere serpecek. Onu temiz ilan edip canlı kuşu kıra salacaktır. Leviler 14, 4-7 ayetler arası. Bu törenin biraz acayip olacağını size daha önce söylemiştim. Sanımca buna benzer bir şeyi başka hiçbir yerde ne gördük ne de okuduk. tüm diğer adaklar ilkin buluşma çadırının daha sonra da tapınağın sunağında sunulurdu. Tanrı böyle buyurmuştu. Bu sunuda bir istisna görüyoruz. Unutmayalım ki cüzzamlı ne buluşma çadırına ne de tapınağa girebilirdi. Bu nedenle kahin ona gitmeliydi. Buluşma çadırında üzerinde kurban sunulan tunç sunak İsa Mesih'in çarmıhını dile getirir. Ancak bildiğiniz gibi o çarmıh yeryüzünde olmalıydı. Onun yani İsa'nın cennetten çıkıp yeryüzüne gelmesi ve bizim bulunduğumuz yerde bizimle buluşması gerekiyordu. Kardeşim, biz de cüzzamlı gibi Tanrı'ya yaklaşamaz durumdaydık. Onun huzuruna açılan kapı bizler için kapalıydı. Biz ondan çok uzaklarda yabancılardık. Hiçbir umudumuz yoktu. Dünyada Tanrımız yoktu diyebiliriz. Onun yeryüzüne gelip bizleri ihtiyacımız içinde karşılaması gerekiyordu. Tabii ki bizi sevdiğinden dolayı kardeşim bunu yaptı. O bize gelmeseydi biz ona gidemezdik. İki tane temiz canlı kuş vardı. Bunlar sunu için kullanıldı ama biri ölürken öbürü yaşadı. Büyük bir olasılıkla bunlar güvercindi. Birisi kesildi, öldürüldü. Bu Mesih'in ölümünü resimliyor, simgeliyor. Öbürü ise yaşıyordu. Bu da Mesih'in dirilişini resimleyebilir. Mesih'in müjdesini özetleyecek olursak bu iki olay tüm müjdeyi kapsar. Elçi Pavlos şöyle diyor: aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 1. Korintoslar 15, 3-4. İki kuş, biri ölümü, öbürü dirilişi simgeliyordu. Fark ettiyseniz burada sedir ağacı kullanıldı. Bildiğim kadarıyla sedir ağacı İsa Mesih'in kusursuz insanlığını temsil eder. Sedir ağacı çürümeyen tiptendir. Pratik açıdan zufa otuna sap olarak kullanılırdı. Zufa otu kırmızı iplik ile sedir ağacından yapılmış, bu sapa bağlıydı. Kırmızı iplik Mesih'in kanına olan imandan söz eder. Rahap da İsrail'in Tanrısına güvendiğini ifade ettiğini belirtmek için penceresine kırmızı bir ip asmıştı. Bu onun kurtuluşu olmuştu. Zufa otu kayalar arasında nemli yerlerde yetişen bir bitkidir. Yine simgesel şekilde bir kişinin imanını temsil eder. Mezmur yazarı şöyle yazdı 51. Mezmur 7. ayette: beni kekik yani zufa otuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Mesih İsa'da sunulan kurtuluşu kabul edip kendi hayatımızı almak oluyor bu. Mısır'dan çıkarken İsrailoğulları kestikleri hayvanın kanını bu şekilde kapılarına sürmekle Rabbin sözüne inandıklarını belirtmişlerdi. Bu nedenle ölüm meleği onlara dokunmadı. Dostum, İsa hakkında yazılanlara, söylenenlere mantıksal yoldan inanabilirsin, bunları onaylayabilirsin ama kendi hayatın için bunu benimsemezsen sana hiçbir yarar olmayacaktır. Sen Mesih'in çarmıh üzerinde ölüp dirildiğine inanıyor musun? İnanıyorsan ne iyi, ama bu yetmiyor. Onun ölümünü ve dirilişini kendi hayatının özüne aldın mı? İşte bu önemlidir. Artık hayatını buna göre yaşıyor musun? Yani tüm güvenini ona bağladın mı? Zufa otu aynı zamanda İsa Mesih'in kanının imanlının hayatındaki günahlar konusunda benimsenmesidir. Mesih'in kanı sayesinde günahlardan arıtılırız, gün be gün temizleniriz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır diyor 1. Yuhanna 1.7'de. Toprak kap yine Mesih'in insanlığından söz eder. O yeryüzüne geldi ve bizim gibi bir beden aldı. Elçi Pavlos Korintoslara yazdığı mektubunda kendisini toprak bir kap olarak görür. Üstün gücün bizden değil Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz diye yazar. Toprak kaplar içinde yaşamakta olduğumuz bu bedendir. Burada insan oluşumuzun zayıflığı ve güçsüzlüğü vurgulanmaktadır. Çünkü zayıflıklarımıza duygusal yönden ortak olmayan değil, tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiş bir baş kahinimiz vardır diyor İbraniler 4. bölüm 15. ayette. Akarsu diri suyu temsil eder. Bu su akan bir çaydan ya da pınardan alınırdı. Bu yine temsilen hem Tanrı'nın sözünü hem de Tanrı'nın ruhunu dile getirir. İtiraf etmeliyiz ki bu tören sıradan bir şey değildir. Kuşlardan biri içinde diri su bulunan toprak bir kap üzerinde kesilir. Yine burada kendisini kutsal ruh aracılığıyla sunan İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünü simgeler. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölüşlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir diyor İbraniler 9:14'te. Dirilişi temsil etmek için iki kuş kullanılmalıydı. Canlı kuş, kesilmiş kuşun kanına batırıldı. Bu simgesel olarak diri kuşu ölü kuş ile birleştiriyor, onları paydaş ediyordu. Bundan sonra diri kuş serbest bırakıldı. Artık istediği yere gidebilirdi, uçmakta özgürdü. Mesih bizim günahlarımızdan dolayı çarmıha çakıldı ama bizim doğru sayılabilmemiz için ölümden dirildi. Bu şekilde bize özgürlük verildi. Ancak günah işlemek için değil, Mesih'te dimdik durabilmemiz için özgür edildik. Mesih bizi özgürlük için özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruğunu takınmayın diyor Galatyalılar 5:1'de. Bu ne demek oluyor? Artık dinin vecibelerine ve kurallarına bir daha tutsak kalmamak amacıyla özgür kılındık demektir. Rabbi İsa Mesih bizim yerimizi aldı. Ölmemiz gereken ölümü öldü ve gerçekten gereken cezayı ödedi. O bizim doğruluğumuz için diriltildi. O bizim için burada yeryüzünde öldüğüne göre biz ona iman edenler de onunla birlikte onda öldük. Pavlos şöyle yazar. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu ki bir kişi herkesin uğruna öldü öyleyse hepsi öldü. Evet Mesih herkesin uğruna öldü öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. Onda da dirildik ve Mesih'te Tanrı'nın sağında duruyoruz. Efesoslar 1:6'da bunu görüyoruz. Dostum, Mesih imanlısı göğün kuşları kadar özgürdür. Dinsel gelenek ve göreneklerin tutsaklığından özgür edilmiştir. Mesih imanlısı artık Mesih'in kölesidir, kuludur. O şimdi Mesih'in isteğine, Mesih'in arzusuna ve tasarılarına tabidir. Beni seviyorsanız dedi İsa Mesih, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14, ayet 15. Eğer onu seviyorsak, o zaman onun buyruklarını da yerine getirmemiz gerekir. Pak kılınacak kişinin üzerine 7 kez serpecek dedi Levillerde. Kutsal kitapta 7 sayısı kusursuzluğu, tamlığı temsil eder. 7 kez serpilmekle cüzzamlının tam anlamıyla şifa bulduğu ilan edilir. Cüzzamlı Naaman da 7 kez suya batıp çıkmıştı. Kardeşim, dünyada 2 çeşit insan vardır. Cüzzamlılar ve paklanmış cüzzamlılar. Yani günahlar içinde kaybolmuş günahlılar ile günahlarından arındırılmış günahlılar. Bunun dışında başka bir kategori yoktur. Bu törende diri su ile kan birleşiyor. Elçi Yuhanna müjde yazısında İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünü kaleme aldığı zaman mızrakla delinen böğründen kan ile su karışımının aktığını kaydetmekte özen gösterdi. Yine Yuhanna 1. mektubunda bu noktaya dikkatimizi çeker. Su ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Kendisine tanıklık eden ruhtur çünkü ruh gerçektir. 1 Yuhanna 5 ayet 6. Yuhanna'nın gününde yaşayan gnostikler İsa'nın Tanrı olmadığını öğretiyorlardı. Vaftizci Yahya'nın eliyle vaftiz olduktan sonra Tanrı onun üzerine geldi diye iddia ediyorlar ve bunu İsa'nın suyla geldiğine eşit tutuyorlardı. İsa çarmıh üzerinde kanını akıtıp da can verdiğinde Tanrı'nın ondan ayrıldığını öğretirlerdi. Bu da Gnostiklerce İsa'nın kanla gelmiş olduğuna eşit tutulurdu. Elçi Yuhanna, İsa'nın ta başlangıçta Tanrı olduğunu ısrarla belirtir. Yeryüzüne Tanrı olarak geldi. İnsan bedeni aldı ve çarmıhta ölürken Tanrılığından zerre kadar yitirmedi. Bu nedenle yine Yuhanna bize şöyle diyor. Şöyle ki tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Cüzzamlının iyileşmesiyle bağlantılı tören ve bu törende sunulan sunu İsa Mesih ile ilgili bu önemli gerçeği pekiştirmektedir. Pak kılınacak kişi giysilerini yıkayacak, bütün kıllarını tıraş edecek ve yıkanacak. Bundan sonra pak sayılacak. Artık ordugaha girebilir. Ama 7 gün çadırının dışında kalmalı. 7. gün saçını, sakalını, kaşlarını, bedenindeki bütün kılları tıraş edecek. Giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkandıktan sonra temiz sayılacak. Leviler 14:8-9 ayetler arası. İtiraf etmeliyim ki bu da ilginç bir törendir. Sunu töreni şimdi tamamlandı. Cüzzamlının iyileştiği, cüzzamdan kurtulduğu saptandı. Cüzzamlı temiz ilan edildi ama yine de toplum içine girebilmesi için bir başka törenden geçmesi gerekliydi. Bu törenle eski hayatının sona erdiği ve her şeyin yepyeni şekilde tekrar başlamak üzere olduğu simgesel şekilde ilan edilmektedir. Eski giysiler hayatın alışkılarını temsil eder. Bedenindeki bütün kılların tıraş edilişi hayatındaki köklü ve radikal bir değişimin yer aldığını resimler. Kılların yeniden büyümesi gerektiği gibi hayatı da yepyeni şekilde tekrar başlayacaktır. Dostum, birisi Rab İsa'ya iman ettiğinde hayatında köklü ve radikal bir değişim olacaktır. Dünyanın önünde Mesih imanlısı olarak yaşayacaksak, eski hayatın, eski alışkanlıkların bir tarafa atılıp her şeyin yenilenmesi, tazelenmesi gereklidir. Rab İsa ne demişti? Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bir kişinin gerçekten Mesih'e ait olup olmadığını nereden bilebilir biliyor musunuz? Meyvelerinden, onların hayatlarından, hayatlarında gözüken ürünlerden, meyvelerden. Yine burada 7 günden söz edilir. 7 tamlığı, bütünlüğü, kusursuzluğu dile getirir. 7 gün o kılsız durumunda gözden geçirilecektir. Cüzzamı gerçekten geçti mi diye bir değerlendirme yapılacaktır. Topluma geri dönebilmesi için bu test uygulanmalıdır. Bazen yeni imanlılara erken fırsat tanırız değil mi? Hemen ayağa kalkıp topluluk içerisinde tanıklıklarını vermeleri bana göre doğru değildir. Onlara biraz zaman tanımak gerekir. Mesih'e iman eden kişi gözlenmeli ve onun hayatında gerçekten meyvelerin gözüküp gözükmediğine bakılmalıdır. Eski alışkanlıklarına ne oluyor? Eski günahlar hala hayatında mı? Bunlara bakmalıyız. Bu 7 günlük sürenin sonunda cüzzamdan kurtulan kişi kendisini iyice baştan aşağı yıkardı. Biliyor musunuz? Tanrı çocuğunun her gün sürekli temizlenmeye ihtiyacı vardır. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz dedi İsa Mesih bir keresinde. Ve daha sonra onları gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir diye dua etti. Kardeşim, Tanrı'nın sözünü bünyenize tümüyle almadıkça, varlığınıza tamamen almadıkça, hayatınızı onun sözüyle doldurmadıkça günahlarınızdan gün be gün sürekli temizlenemeyeceksiniz. Ve Tanrı'nın elinde kullanılabilir aletler olamayacaksınız. Kendinizi Rabbin sözünün içinde kaybetmenin ne kadar önemli olduğunu görmenizi diliyorum. 7 günün simgesel anlamı nedir? İmanlının hayatında 7 gün tamamlanmış evreyi temsil eder. Bu aynı zamanda Rabbin kilisesi için de geçerlidir. Yeryüzündeki varlığı bir gün tamamlanacaktır ve kilise kusursuz, pürüzsüz, lekesiz bir gelin olarak Rab'be sunulacaktır. Pavlos bunun hakkında şöyle yazdı. Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih imanlılar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki imanlılar topluluğunu üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendine sunabilsin. Bu olay yer alıncaya kadar Mesih imanlısı kutsanma evresinden geçmektedir. Olayın pratik yönü budur. İmanlının hayatında gün be gün bir gelişme, büyüme, Mesih İsa'da kökleşme olmalıdır. İmanda bir büyüme ve bu imanın pratik yönden uygulanması görülmelidir. Sağlık, fiziksel beden için neyi ifade ediyorsa, kutsallık da ruhsal hayat için aynı şeyi ifade eder. Kutsal bir hayat sürdürülmüyorsa, ruhsal hayat sakattır, sağlıksızdır.